Düşün ki elinde iki farklı metin var. Biri böyle Almanya'nın küçük bir şehrinde sıradan bir fırıncı kızına aşık olan bir göçmenin günlüğü. Ama yani günlerini kafelerde falan geçiren bu adamın yazdıkları son derece soğuk, adeta mahkeme tutanakları gibi tutulmuş.
Kesinlikle çok klinik bir dili var.
Aynen öyle. Diğeri ise uzak geçmişte şövalyelerin, kralların ve epik aşkların yaşandığı karanlık bir ortaçağ destanı. Peki sana bu iki metnin aslında tek bir adamın parçalanmış zihnindeki aynı hikayeyi anlattığını söylesem?
Yok artık diye düşünür insan ilk başta.
Değil mi? Yani birinin diğerinin doğum belgesi olduğunu söylesem, bugün önümüzdeki kaynaklar tam 22 yıl boyunca gün yüzüne çıkmayı beklemiş bir sırdan oluşuyor. Kapağında roman yazıyor ama kurguyla uzaktan yakından ilgisi yok.
Tamamen gerçek hayat kayıtları yani.
Kesinlikle %100 gerçek hayat. Kelimenin tam anlamıyla bir ruhun intiharı ve ardından gelen o sancılı yeniden doğuşunun gizli arşivi bu aslında.
Yazar Mehmet Ünver'in Zingara Coburg ve Zingara'nın aşkı metinlerinden bahsediyoruz.
Evet, tam olarak onlardan. Bu iki metni yan yana koyduğumuzda bir insanın varoluşunu sıfırdan nasıl inşa ettiğine dair benzersiz bir zihin haritası çıkıyor karşımıza. Öğrenmeye aç, olayların arkasındaki o büyük mekanizmayı çözmeyi seven senin gibi biri için bu gerçekten eşsiz bir keşif alanı.
Bu belgelerin bizi içine çektiği o tekinsiz alan, edebiyat tarihinde eşine çok nadir rastlanan bir psikolojik otopsi sunuyor bize. Çünkü insan doğası gereği kendi acısını veya çöküşünü anlatırken onu romantize etme eğilimindedir. Kendini haklı çıkarmaya çalışır.
Yani hepimiz yapıyoruz bunu biraz.
Tabii ki hani çok insani bir refleks. Oysa burada yazarın kendi zihnine yaptığı acımasız, neredeyse klinik bir müdahale var. Sadece ne olduğunu değil, bir inancın çöküp yerine yeni bir inancın nasıl kurulduğunu milimetrik bir hassasiyetle belgeliyor.
Tamam, hadi bunu biraz açalım ama önce dinleyicimiz için çok kritik, kalın çizgilerle çizilmesi gereken bir parantez açmak istiyorum burada.
Tabii çok önemli bir nokta o.
Kesinlikle. Önümüze gelen bu kaynaklarda yazarın kişisel geçmişine dair çok radikal dini dönüşümler var. Nakşibendi tarikatından, radikal İslam'dan bahsediyoruz ve oradan kopup çok tanrılı Sümer inançlarına, tanrıça figürlerine uzanan bir yolculuk okuyoruz.
Oldukça keskin bir geçiş.
Evet, çok keskin. Hemen belirtelim, biz bu derin incelemede yazarın eski veya yeni inançlarını asla yargılamıyoruz. Politik ya da dini hiçbir taraf tutmuyoruz. Bu inanç sistemlerinin hiçbiri bizim onayladığımız veya reddettiğimiz kavramlar değil.
Biz sadece belgelere bakıyoruz yani.
Aynen öyle. Bizim buradaki tek görevimiz, kaynak metnin bize sunduğu bu devasa psikolojik dönüşümü, bir insanın inanç mekanizmasının nasıl çalıştığını anlamak ve bunu tarafsızca raporlamak. O halde bu zihinsel fırtınanın koptuğu o fiziksel zemine inerek başlayalım.
O çıplak gerçekliğe yani.
Evet, o gerçekliğe. Neden bu metinler klasik bir kurgu gibi değil de bir döküm gibi hissettiriyor?
Çünkü yazarın en büyük korkusu okuyucunun bu metni bir masal uydurmacı olarak algılaması. Kaynaklar bizi 2004 ve 2005 yıllarına Almanya'nın Coburg şehrine
Bunlar
götürüyor.
şimdi öyle seçilmiş bir fon değil.
Gerçekten yaşadığı yer yani.
Evet, metin boyunca karşımıza çıkan Amadeus Kafesi, şehre tepeden bakan o heybetli Veste Kalesi, Feyler Fırını falan bunların hepsi gerçek. Yazarın o tarihlerde fiziksel olarak bulunduğu, adımladığı, nefes aldığı gerçek mekanlar. Yani hiçbir edebi süslemeye, metafora falan kurban edilmemiş.
Kesinlikle edinmemiş. Hatta yazarın kendi iç dünyasını aklama çabası bile yok ortada. Kaynağın en başında çok net bir uyarı var. Buradaki kelimeleri bir hikaye olarak değil, bir tanıklık olarak okuyun diyor.
Vay canına.
Bu tercih aslında okuyucunun konfor alanını elinden almak için tasarlanmış bir strateji. Yönlendirme yok, sadece ham gerçeklik var.
Okuyucunun konfor alanını elinden almak derken tam olarak metnin o buz gibi yapısından bahsediyoruz sanırım. Yani hani bir roman okurken karakterin neden ağladığını, o an içinden neler geçirdiğini bilmek isteriz ya.
Evet, o duygusal bağı kurmak isteriz.
Ama Zingara Coburg metninde yazar bize bunu vermiyor. Saat 14'te geldi, şu mesajı gönderdi, şunu söyledi ve gitti gibi salt, eylem ve diyalog dökümleri var. Tutarsızlıklar bile düzeltilmemiş yahu.
Değil mi? Çok ilginç o kısım.
Karakter bir gün ondan nefret ediyorum derken, ikidir sonra onsuz yaşayamam diyebiliyor. Kurgusal bir metinde editör bunu hatalı bulup çizebilir ama gerçek hayatta insan tam olarak böyle tutarsız, böyle kaotik bir varlıktır zaten.
İşte o tutarsızlığın metinde dondurulmuş olması kaynağın en değerli yanlarından biri aslında. Çünkü yazar geçmişteki o kriz anına dönüp bugünün aklıyla bir anlam giydirmeyi resmen reddediyor. Havada asılı kalan o çelişkileri olduğu gibi bırakıyor.
Yani düzeltmeye falan çalışmıyor.
Hayır, çalışmıyor. Eğer o anları edebi bir dille, uzun felsefi monologlarla süsleseydi, o dönemin acımasız gerçekliğini zayıflatmış olurdu. Hayatın kendi içindeki o mantıksız akışı olduğu gibi kağıda döküldüğünde, okuyucu üzerinde çok daha sarsıcı bir etki bırakıyor.
Bu yapı bana neyi düşündürttü biliyor musun? Uçak kazalarında aranan o meşhur kara kutuları. Düşmekte olan bir uçağın kara kutusunda pilotun duygu durumu, korkusu ya da umudu falan yer almaz.
Harika bir benzetme bu.
Kara kutu sadece sistemin nasıl çöktüğünü, motorun ne zaman durduğunu, irtifanın saniye saniye nasıl düştüğünü kaydeder. Yazar da kendi ruhsal çöküşünün kara kutusunu yazmış sanki. Duygu yok, yönlendirme yok, sadece sistemin çöküşüne dair ham ve soğuk veriler var.
Kara kutu benzetmesi metnin işlevini anlamak açısından çok doğru bir çerçeve cidden. Fakat burada sıradan bir uçak kazasından bahsetmiyoruz. O soğuk verilerin kaydettiği çöküş inanılmaz derecede epik bir iç savaşın sonucu.
İçeride kıyamet kopuyor aslında.
Aynen öyle. Dışarıdaki o katı belgeselciliğin, o Alman şehrinin gri ve sıradan sokaklarının hemen altında yazarın zihninde devasa mitolojik bir deprem yaşanıyor. Dışarısı ne kadar kurak ve gerçekçiyse içerisi o kadar mitolojik.
Çok acayip bir durum bu.
Azad'ın yani yazarın kendi alter egosunun geçmişine indiğimizde bu depremin fay hatlarını çok net görebiliyoruz.
İşte o fay hattı bu hikayenin kalbi zaten. Belgelerde Azad'ın çocukluğundan itibaren Nakşibendi tarikatında yetiştiğini, kuralları son derece katı, sınırları siyah ve beyaz olarak çizilmiş, radikal bir İslam anlayışıyla yoğrulmuş eski bir din adamı olduğunu görüyoruz.
Çok spesifik ve kapalı bir dünya bu.
Evet, hayatı, doğruları, yanlışları, iyi ve kötüyü sadece bu tek tanrılı ve otoriter pencereden okumaya programlanmış bir zihin bu. Böyle bir zihin yapısının çökmesi sıradan bir insanın inanç krizine hiç benzemez. Bütün evren algısının üzerine bastığı yer çekiminin ortadan kalkması demek bu.
Kırılmanın büyüklüğü tam olarak buradan kaynaklanıyor zaten. Yazar sadece eski inancını terk edip modern seküler bir hayata falan geçmiyor.
O boşlukla yaşayamıyor anladığım kadarıyla.
Yaşayamıyor. Boşlukta kalmayı reddeden zihni o devasa boşluğu doldurmak için kendi elleriyle yeni bir kutsal, yepyeni bir mitoloji inşa etmeye girişiyor.
Nasıl bir mitoloji peki bu?
Kaynaklara baktığımızda bu geçişin tek tanrılı ve kuralcı bir sistemden çok tanrılı Sümer mitolojisine dayanan tanrıça inanla figürünün merkezde olduğu çok daha akışkan, şiirsel ve dişil bir evrene doğru olduğunu görüyoruz. Burada asıl büyüleyici olan şey bunun basit bir din değiştirme değil, tam anlamıyla bir mit değiştirme olması.
Kendi kutsalını yaratıyor yani adam.
Kesinlikle. Kuralların yerine arzuların, dogmaların yerine mitolojik sembollerin aldığı bir sistem kuruyor kendisine.
Dürücü ya. Yıllarca güvendiğin, hayatını adadığın o mutlak doğruların bir anda yıkıldığını görüyorsun. O enkazın altında ezilmemek için kendi mitolojini, kendi tanrılarını ve hatta kendi kahramanını yaratıyorsun.
Müthiş bir psikolojik savunma mekanizması bu.
Azad'ın o katı geçmişten sıyrılıp Sümerli bir rahip olan kendi yarattığı mat karakterine dönüşmesi bu hayatta kalma refleksinin bir sonucu bence. Mat onun olmak istediği kişi. Hani aşkı için ölüme gidebilecek, eski zincirlerinden tamamen kurtulmuş o özgür ruh.
Mat karakterinin doğuşu yazarın psikolojik direnişinin en somut hali gerçekten de. Metinlerde bu dönüşümün, bu iki farklı benliğin kelimenin tam anlamıyla çarpıştığı bir an var ki bence tüm kaynakların en kritik sahnelerinden biri bu.
Saint Marien Kilisesi önündeki sahneden bahsediyorsun değil mi?
Kaynak o anı betimlerken Azad mı kilisenin önünde duruyordu yoksa Mad mı belli değildi diyor. Sanki ikisi tek bedende birleşmişti ifadelerini kullanıyor.
Çok sarsıcı bir an bu.
Bu sıradan bir sanrı falan değil. Nakşibendi geçmişinin o ağır mirasıyla Sümerli özgür kahramanın aynı fiziksel bedende tek bir gerçeklik noktasında birbirine kaynadığı an bu. Yazarın kendi evrimini o sancılı mitolojik sentezi kabul ettiği an.
O sahneyi gözümde canlandırdığımda bir insanın zihniyle verebileceği en büyük savaşın tam ortasında durduğunu hissediyorum. Ama burada beni asıl sarsan şey Azad'ın kendi zihnindeki bu epik savaşı sadece soyut bir düşünce deneyi olarak bırakmaması.
Bunu gerçek dünyaya taşıması diyorsun.
Aynen öyle. Bu mitolojik evreni etrafındaki gerçek dünyaya, sokaklara ve en önemlisi hayatına giren gerçek insanlara taşıyor. Kadın karakterler, özellikle Sophie ve Duru, birer insan olmaktan çıkıp bu devasa destanın sembolleri, mitolojik tanrıçaları veya iblisleri haline geliyorlar. Bu olayı bambaşka bir boyuta taşıyor bence.
Sophie ve Duru, Azad'ın ruhsal arkeolojisinde iki zıt kutbu, iki farklı çağı temsil ediyorlar zaten.
Biraz daha açsana bunu. Nasıl iki farklı çağ?
Modern metindeki karanlık, yaralı, oyunbaz ve kıskanç İtalyan kadın Sophie'ye baktığımızda sadece sorunlu bir ilişkiyi görmüyoruz. Sophie, yazarın bırakmaya çalıştığı o eski hayatın cazibesi, onu sürekli aşağı çeken kendi karanlığının bir yansıması aslında.
Yani eski inancının hayaleti gibi bir şey.
Tam olarak öyle. O yazarın idanindeki saf aydınlığa yani zingara figürüne asla dönüşemeyen arafta kalmış bir karakter. Azad'ın Sophie ile olan kavgası aslında eski inancının o affetmez karanlık hayaletiyle olan kavgası.
Sonra o karanlığın tam zıttı olarak karşımıza Duru çıkıyor. Feyyar fırınında çalışan, etrafındaki kaosun aksine sakin, sessiz, kendi halinde bir fırıncı kızı. Azad için Duru henüz yalanların, oyunların veya o eski dogmaların kirletemediği mutlak bir başlangıç noktası.
Yeni yarattığı inancın yeryüzündeki fiziksel yansıması Duru.
Kesinlikle. Yeni inancın Sümer mitolojisinin yeryüzündeki yansıması. Modern dünyada Duru'nun yazdığı mektupların Orta Çağ metnindeki o ulaşılmaz zingaranın mektuplarıyla kelimesi kelimesine aynı olması falan, Duru'yu sadece bir aşık değil, kelimenin tam anlamıyla yeni evreninin tanrıçası ilan ediyor adam. Ama? Bekle bir saniye, burada dinleyicimiz adına araya girip şeytanın avutatlığını yapmak zorundayım.
Tabii, seni dinliyorum, sorun nedir?
Şunu sormak zorundayım ya, bu adamın yani Azad'ın. Etrafındaki bu kanlı canlı gerçek kadınlara bu kadar devasa mitolojik anlamlar yüklemesi onlara yapılmış korkunç bir haksızlık değil mi sence de?
İlginç bir itiraz bu.
Düşünsene Sophie, belki sadece kendi travmaları olan zor bir dönemden geçen bir kadın. Duru ise fırında işini yapan belki de kendi küçük hayalleri olan gencecik bir kız. Azad onları alıyor ve kendi ruhsal savaşının piyonlarına, kurtuluşunun sembollerini indirgiyor.
Haklısın, dışarıdan bakınca öyle duruyor.
Kendi mitolojisini inşa etmek için bu insanları birer nesne gibi, birer metafor gibi kullanmak biraz bencilce ve hatta narsistçe değil mi sence de?
Şimdi dışarıdan bakıldığında, sıradan bir modern insan ilişkileri çerçevesinden değerlendirdiğinde bu itirazında tamamen haklısın. İnsanlara taşıyamayacakları o devasa anlamları yüklemek onlara haksızlık gibi görünebilir.
Evet, yani çok ağır bir yük bu.
Ancak kaynağın bize sunduğu o derin psikolojik analizi hatırlamamız gerekiyor burada. Bu yazar sıradan bir modern insan değil. Hayatının en şekillendirici yıllarını bir din adamı olarak dünyayı sürekli kutsal bir pencereden okuyarak geçirmiş biri.
Yani zihin yapısı tamamen farklı çalışıyor.
Aynen. Bu onun basit bir karakter kusuru ya da bencilliği falan değil. Zihninin dünyaya algılayabilmek için kullanabildiği tek işletim sistemi bu.
Nasıl yani eski bir din adamı olması bir fırıncı kızını tanrıça ilan etmesini nasıl açıklıyor? İşletim sistemi derken tam olarak neyi kastediyoruz burada?
Şöyle düşün. Çocukluğundan beri insanları, doğayı, olayları sürekli büyük bir ilahi planın, kutsal metinlerin bir parçası olarak görmeye programlanmışsın. Bir gün o kutsal inanç çöküyor ama senin zihnin hala dünyevi, sıradan, seküler bir şekilde sevmeyi bilmiyor ki.
Aa, anladım. Yani normal bir aşk yaşayamıyor.
Yaşayamıyor. Birini sadece hoşlandığı için sevemiyor. Ona tapınması, onu kutsaması gerekiyor. Azad o katı dini yapıyı terk ettiğinde dünyayı düz bir gerçeklikle algılaması imkansızdı. Ancak yeni bir kutsal yaratarak hayatta kalabilirdi.
Etrafımdaki insanları o yeni kutsalın azizeleri falan ilan ediyor yani.
Evet, azizeleri, tanrıçaları veya şeytanları ilan ederek o bağı kurabiliyor. Duru'ya o mitolojik ağırlığı yüklemesi ona yaptığı bir haksızlık değil aslında. Azad'ın bir başkasını sevebilme şeklinin dünyayla bağ kurabilme çabasının tek yoluydu bu. Metnin asıl psikolojik derinliği, yazarın bu kaçınılmaz zihinsel mekanizmasını olduğu gibi ifşa etmesinde yatıyor bence.
O kutsal arayışı, hani eski tapınağı yıkılmış ama içindeki o tapınma ihtiyacı, o devasa inanç boşluğu asla yok olmamış. Sadece yön değiştirmiş ve yeni bir tapınak inşa etmiş kendine. Dinleyici, hayatımızda bizi kurtarması için sıradan insanları nasıl birer kurtarıcıya dönüştürdüğümüzü düşündüğünde bu hikaye çok daha tanıdık geliyor olmalı.
Kesinlikle, çok evrensel bir damar bu.
O insanları kendileri oldukları için değil, bizim çöküşümüzü durduracak sütunlar oldukları için kutsuyoruz çoğu zaman. İşte işler tam burada o büyük sürprize, o iki metnin kusursuz sentezine bağlanıyor. Bütün bu psikolojik altyapı önümüzdeki iki kaynağın nasıl tek bir zihnin iki farklı yüzü olduğunu açıklıyor bize.
Evet, modern dönemde Almanya'nın Coburg sokaklarında geçen o ruhsuz, adeta belgesel niteliğindeki Zingara Coburg metniyle uzak geçmişte şövalyelerin, kalelerin dünyasında geçen o epik kurgu Zingara'nın aşkı.
Dışarıdan bakıldığında birbirine tamamen zıt duruyorlar.
Aynen, birbirine tamamen zıt duran bu iki kitap aslında birbirinin aynası. Birbirini var eden tek bir ekosistemin parçaları bunlar.
Evet, çünkü metinleri yan yana okuduğumuzda modern hikayedeki o yaralı kimliğini arayan göçmen Azat'la Ortaçağ hikayesinde rahiplikten kaçıp kendi zingarasının peşine düşen Şövalye Matyas'ın birebir aynı kişi olduğunu dehşetle fark ediyoruz.
İkisi de aynı ruhun, aynı acının farklı bedenlerdeki yansıması aslında.
Biri soğuk bir günlüğün, diğeri fantastik bir kurgunun kahramanı ama aslında ikisi de aynı adam ya.
Çünkü Zingara Coburg, o büyük Orta Çağ destanının mayalanma sürecidir. Bir yazarın kendi acısını alıp nasıl bir efsaneye dönüştürdüğünün anatomisidir bu metinler.
Gerçekten büyüleyici bir dönüşüm bu.
Azat modern dünyada o fırının köşesinde sessizce oturup Duru'nun ona bakmamasının acısını çekerken, içindeki o yıkılmış inancın acısını yaşarken bu acıyı ham haliyle bırakmıyor. O acıyı alıyor, zihninin derinliklerinde işliyor ve onu aşılmaz bir kalenin önünde duran reddedilen bir şövalyenin destanına dönüştürüyor.
İnanılmaz bir yaratım süreci. Biri kahramanın efsanesi, diğeri ise o efsaneyi kendi kanıyla yazan adamın günlüğü resmen.
İkisi birleştiğinde karşımıza çıkan şey sadece bir aşk romanı değil artık. Kendi tanrısını öldürüp kendi tanrıçasını kendi kelimeleriyle var eden bir adamın varoluş destanıdır bu.
Bu mekanizma gerçekten harika. Düşünsene, yıllar sonra Zingara'nın aşkını okuyan sıradan bir okuyucu sadece çok iyi yazılmış bir ortaçağ aşk hikayesi okuduğunu sanacak. Ama aslında o satırların altında Almanya'da sıradan bir kafede çayını yudumlarken geçmişinin hayaletleriyle boğuşan gerçek bir adamın gözyaşları yatıyor.
Edebiyatın sihri de burada zaten.
Gerçek hayattaki bir çaresizliğin edebiyat yoluyla nasıl ebedi bir mitolojiye dönüştüğünü saniye saniye izliyoruz adeta. Peki, tüm bu devasa zihinsel harita, bu parçalanma ve yeniden doğuş, bugün bu derin yolculuğu bizimle birlikte yapan dinleyicimiz için ne anlama geliyor?
Bunu büyük resimle birleştirirsek, kaynak metnin tam kalbinde yer alan o çok güçlü alıntıyı hatırlamamız gerekir. Zingara yalnızca bir konu ya da bir roman değildir, evrenin eksik kalan parçasıdır diyor yazar.
Çok iddialı bir cümle bu aslında.
Evet, ama yazar bunu söylerken kendi kitabının reklamını yapmıyor ki, hepimizin içinde hissettiği o devasa boşluktan, o aidiyetsizlikten bahsediyor. Hayatımız boyunca bize dışarıdan dayatılan inançları, ailemizin veya toplumun bize giydirdiği o dar kimlikleri bir noktada sorgularız.
Bu eksik parçayı arıyoruz yani.
Aynen öyle. Bizi biz yapacak olan o özgür ve otantik zingaramızı ararız hepimiz. Azat bu arayışı bir tarikat geçmişinden Sümer mitolojisine geçerek ve bunu bir ortaçağ destanıyla kağıda dökerek çok uç bir noktada yaşadı belki. Ancak o sancı kimlik arayışının o evrensel acısı hepimizin içinde bir yerlerde uyandırılmayı bekliyor.
Evrenin eksik kalan parçası. Gerçekten de öyle. Bugün sadece bir kitabın incelemesini yapmadık, bir uçağın nasıl düştüğünü kaydeden o kara kutuyu açtık adeta. Ancak metaforu doğru kurmak gerekirse, yazar o düşüşü kaydettikten sonra uçağı havada yeniden onarmaya falan çalışmadı.
Hayır, uçak yere çakıldı, her şey paramparça oldu.
Ve yazar, tıpkı saplantılı bir mimar gibi o enkazın içindeki parçaları, o eski inancının yıkıntılarını topladı ve onlardan kendine yepyeni mitolojik bir tapınak inşa etti. Acıyı kurguya, kurguyuysa hayatta kalma aracına dönüştürdü.
Kusursuz bir özet oldu bu.
Peki bugün bu sohbeti noktalayıp kendi sıradan rutinine döndüğünde şunu bir düşün. Eğer bugün birisi senin telefonundaki son bir yıllık mesajlaşmalarını, kafelerde yaptığın sıradan sohbetlerini, sessizliklerini ve kaçışlarını hiçbir duygu katmadan dümdüz soğuk bir veri günlüğü gibi alt alta yazsaydı. Dışarıdan bakan bir göz, senin o verilerin ardında hangi eski inancını, hangi eski kimliğini yıkmaya çalıştığını görürdü.
Çok sarsıcı bir soru bu.
Ve o yıkıntılardan sağ çıkabilmek için şu an farkında bile olmadan hayatındaki insanlara hangi mitolojik anlamları yükleyerek kendine yeni bir efsane yaratıyorsun? Kendi hayatının destanında şu an hangi karakterin satırlarını yazıyorsun acaba? Umarım bu derin inceleme kendi zihninizin kara kutusuna biraz daha cesaretle bakmana yardımcı olmuştur. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere.